Ayrım 20. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 179. Evlendikten 2 ay sonra Aureliano Segundo, Petra Cotes'in gönlünü almak için onu Madagaskar kraliçesi kılığına sokup resmini çektirince neredeyse evliliğinin sonu geliyordu. Fernanda bunu öğrenir öğrenmez çeyiz sandıklarını topladığı gibi vedalaşmaya bile ihtiyaç görmeden Macondo'dan gitti. Aureliano Segundo peşinden yetişti. Yalvarıp yakardıktan, uslanacağına söz verdikten sonra karısını eve döndürmeyi başardı ve metresini bıraktı. Gücüne güvenen Petra Cotes hiç telaşa kapılmadı, üzüldüğünü göstermedi. Aureliano Segundo'yu o adam etmişti. Aureliano Segundo, daha çocukluktan kurtulmadan, kafası bir alay saçma düşlerle dolu olduğu ve gerçekle uzak yakın ilintisi bulunmadığı bir dönemde, Petra Cotes onu Melquiades'in odasından çekip çıkarmış ve dünyada ona bir yer kazandırmıştı. Doğanın içine kapanık, yalnızlığa yönelik biri olarak yarattığı Aureliano Segundo'yu, canlı, iyi yaşamayı seven, arkadaş düşkünü biri yapmış, ona yaşama sevinci vermiş, para harcamaktan, eğlenip coşmaktan hoşlanmaya alıştırmış ve sonunda genç kızlığından beri düşlediği erkek haline getirmişti. Sonra bütün oğulların er geç yaptığı gibi Aureliano Segundo da evlendi. Evleneceğini Petra Cotes'e söylemeye de cesaret edemedi. Çocuksu bir davranışa saplanarak ilişkiyi koparan Petra Cotes olsun diye yok yere öfkelenmeler, kavgalar, kırgınlıklar yaratmaya çalıştı. Bir gün Aureliano Segundo yine haksız yere çıkışmaya başlayınca Petra Cotes faka basmadı ve durumu açıklığa kavuşturdu. Bütün bu yaptıkların dedi, kraliçeyle evlenmek istediğini göstermekten öte anlam taşımıyor. Aureliano Segundo utancından yerin dibine geçti. Öfkelenmiş gibi görünerek yanlış anlaşıldığını, iyi niyetinin kötüye kullanıldığını söyledi ve bir daha da Petra Cotes'e gitmedi. Petra Cotes, pusuya yatmış vahşi hayvan görünümünü bir an bile yitirmeden, düğün şenliklerini, müziği, havai fişeklerin patlamasını ve çılgınca kahkahaları, bütün bunlar Aureliano Segundo'nun alışılmış taşkınlıklarından biriymiş gibi izledi. Başına gelenleri, üzülenleri, talihsizliğine acıyanları gülümseyerek yatıştırıyor, üzülmeyin diyordu. Kraliçeler benim işime gelir, sonunda ben kazanırım. Komşulardan bir kadın, onu bırakan sevgilisinin resmi önünde mum yaksın diye bir deste mum getirdiği zaman Petra Cotes şaşılacak bir güvenle, "Onu geri getirecek tek mum her zaman yanıyor," dedi. Kadının tahmin ettiği gibi balayı biter bitmez Aureliano Segundo ona koştu. Eski arkadaşlarını bir seyyar fotoğrafçıya ve Fernanda'nın karnavalda giydiği taçla kana bulanmış ermin pelerini de yanına almıştı. Coşup eğlenmeye başladılar. Eğlentinin en kızıştığı sırada Aureliano Segundo, Petra Cotes'i kraliçe kılığına soktu, ölünceye dek Madagaskar'ın tek hakimi olarak ona taç giydirdi ve bu kılıkta çektirdiği resmi arkadaşlarına dağıttı. Petra Cotes bir yandan bu oyuna katılıyor, bir yandan da Aureliano Segundo'nun böylesine taşkın bir barışma yolu düşünmesi için nedenli korkmuş olacağını düşünerek için için ona acıyordu. Akşam 7'de Petra Cotes kraliçe kılığını soyunmadan Aureliano Segundo'yu yatakta huzura kabul etti. Aureliano Segundo evleneli daha 2 ay bile olmamıştı ama kadın ilk bakışta gelin yatağındaki işlerin pek yolunda gitmediğini anlayıverdi ve öcünü almanın doyulmaz zevkini tattı. Ne var ki 2 gün sonra Aureliano Segundo kendisi gelmeyi göze alamayarak bir elçi gönderip ayrılma koşullarını belirlemeye kalkışınca Petra Cotes sandığından daha uzun süre sabır göstermek zorunda kalacağını anladı. Çünkü Aureliano Segundo görünüşü kurtarmak için her türlü özveriye hazır gibiydi. Petra Cotes o kez de telaşa kapılmadı. ayrılma isteğine boyun eğerek işleri bir kez daha kolaylaştırdı ve herkesin kendisine zavallı bir kadıncağız gözüyle bakışını pekiştirdi. Aureliano Segundo'dan anı olarak yalnızca bir çift deri çizme sakladı. Aureliano Segundo, bu çizmeleri öldüğü zaman bile ayağından çıkarmak istemediğini hep söylerdi. Petra Cotes, çizmeleri bir bohçaya sararak sandığın dibine sakladı ve umudunu kesmeden bekleyerek anılarla yaşamaya hazırlandı. Er geç gelecek diyordu kendi kendine. Salt bu çizmeleri giymek için bile olsa mutlak gelecek. Sandığı kadar uzun beklemesi de gerekmedi. Aureliano Segundo çizmeleri ayağına çekip ölümü bekleyecek yaşa gelmeden çok daha önce Petra Cotes'in evine gideceğini daha zifaf gecesi anladı. Fernanda yaşayan bir ölüydü. 1000 kilometre kadar uzaktaki bir kentte doğup büyümüştü. Karanlık gecelerde ıssız sokakların kaldırım taşlarında, artık tarihe karışmış genel valilerin araba seslerinin hala duyulduğu kasvetli bir kentti burası. Akşamın 6'sı oldu mu tam 32 kuleden ölüm çanları çalınırdı. Musalla taşını andıran tahta döşemeli malikanede hiç güneş yüzü görülmezdi. Bahçedeki selvi ağaçları, yatak odalarının soluk ağır perdeleri, bahçenin yedi verenlere sarılı kemerleri havayı büsbütün boğardı. Fernanda genç kızlık çağına gelinceye dek komşu evlerde birinin öğle uykusu uyumamak direnciyle yıllar yılı sürdürdüğü piyano derslerinin melankolik uğultusu dışında dünyadan habersiz büyümüştü. Fernanda, panjurların ardından sızan ışıkta teni yeşil sarı görünen hasta annesinin odasında oturur, metodik tek düze, duygusuz tuşların sesini dinler ve kendisi cenaze çelenkleri örerek solup giderken o müziğin dünya demek olduğunu düşünürdü. Akşam ateşiyle yanıp ter döken annesi ona geçmişin ne bulunmaz güzellikte olduğunu anlatırdı. Fernanda da ufacıkken ay aydınlığı bir gece beyazlar giyinmiş çok güzel bir kadının bahçedeki küçük kiliseye doğru yürüdüğünü görmüştü. Gözlerinin önünden hiç gitmeyen o görüntünün Fernanda'yı tedirgin eden yanı, kadının tıpkı kendi eşi olmasıydı. Sanki genç kızlık halini 20 yıl önceden görmüş gibiydi. Annesi öksürük nöbetinin arasında, "O senin büyük ninen olan kraliçeydi," diye anlatırdı. Soğan demetini keserken kokudan rahatsız olup öldü derdi. Yıllarca sonra Fernanda büyük ninesinin tıpkısı olduğunu sezmeye başlayınca çocukken gördüğünün bir hayal olabileceğinden kuşkulandı. Ama annesi bir güzel payladı onu. "Çok zengin, çok güçlüyüz," dedi. "Bir gün sen de kraliçe olacaksın." Keten örtüler serilmiş, gümüş çatal bıçaklar konmuş upuzun bir sofraya oturup tatlı çörekle suyu bol, çikolatası az, kakaodan başka bir şey bulamadan sofradan kalktıkları halde Fernanda annesinin sözlerine inanıyordu. Babası Don Fernando ona çeyiz yapmak için evi ipotek etmek zorunda kaldığı halde Fernanda düğün gününe dek efsanevi bir kraliçeliğin düşünü kurdu. Bu ne saflık ne de büyüklük özlemiydi. Onu öyle yetiştirmişlerdi. Kendini bildi bileli, üzerinde aile arması işli altın bir oturağa hacetini görmüştü. Evden ilk kez 12 yaşındayken çıkmış ve iki sokak ötedeki rahibe okuluna gitmek için süslü bir kupaya bindirilmişti. Sınıf arkadaşları onun kendilerinden ayrı bir köşede, çok yüksek arkalıklı bir sandalyede oturmasına ve ders aralarında bile kendilerine katılmamasına pek şaşmışlardı. Rahibeler "o sizin gibi değil" diyorlardı. "Kraliçe olacak o." Sınıf arkadaşları bu söze hemen inandılar. Çünkü hiç onun kadar güzel, zarif, seçkin bir kız görmemişlerdi. Fernanda 8 yıl eğitim görüp Latince şiir yazmasını, piyano çalmasını, genç erkeklerle avcılık, psikoposlarla İlahiyat, yabancı devlet başkanlarıyla dünya, papa ile ahiret konuları üzerinde konuşurken söyleyeceği her şeyleri öğrendikten sonra çelenkler örerek günlerini tüketmek üzere baba evine döndü. Evi tam takır buldu. Evde kala kala zorunlu birkaç parça eşya ile gümüş şamdanlar ve gümüş sofra takımı kalmış, gündeliğe kullanılan takımlar onun okul giderlerini karşılayabilmek için teker teker elden çıkarılmıştı. Annesinin her akşamüstü ateşi yükselir olmuştu. Siyahlar giyinen, dik yakalıklar ve altın köstek takan babası Don Fernando, pazartesi günleri ona evin giderlerini karşılasın diye bir gümüş sikke veriyor ve önceki hafta hazırlanan çelenkleri alıp bir yerlere gönderiyordu. Babası zamanının çoğunu çalışma odasına kapanarak geçiriyor. Arada bir evden çıksa da dua saatinde gelip kızıyla birlikte tesbih çekerek dua ediyordu. Fernanda'nın hiç yakın arkadaşı yoktu. Sürüp giden kanlı savaşlardan habersizdi. Her gün saat 3'te piyano derslerini sürdürüyordu. Artık kraliçe olma düşlerini yitirmeye başlayacağı sırada bir gün kapının tokmağı 2 kez vuruldu. Fernanda kapıyı açınca karşısında resmi tavırlı, iyi giyimli, yanağında yara izi, göğsünde altın madalya bulunan bir subayın durduğunu gördü. Subayla babası çalışma odasına kapandılar. 2 saat sonra babası dikiş odasına gelerek onu çağırdı. "Eşyalarını topla," dedi, "uzun bir yolculuk yapacaksın." Onu Macondo'ya işte böyle getirdiler. Yaşam bir tek gün içinde, acımasız bir şamarla, ailesinin yıllardır sakladığı gerçekleri olanca ağırlığıyla onun üzerine yıkıverdi. Fernanda eve döndükten sonra odasına kapandı ve bu anlamsız şakanın izlerini silmeye çabalayan Don Fernando'nun açıklamalarına ve yalvarmalarına hiç oralı olmadan ağlamaya koyuldu. Ölünceye dek odasından çıkmamaya ant içti. O sırada Aureliano Segundo onu almaya geldi. Bu kaderin anlaşılmaz bir cilvesiydi. Çünkü Fernanda o öfke, o utanç içinde gerçek kimliğini öğrenmesin diye Aureliano Segundo'ya yalan söylemişti. Aureliano Segundo onu aramak için yollara düştüğünde, kızın dağlık bölgedekilere özgü bir ağızla konuştuğundan ve cenaze çelengi ördüğünden başka bir şey bilmiyordu. Bıkıp usanmadan kızı aradı. Jose Arcadio Buendia'ya Macondo'yu bulmak için dağları aşırtan o korkunç dirençle Albay Aureliano Buendia'yı sonuçsuz savaşlara sürükleyen o körü körüne gururla, Ursula'nın soyunu sürdürmek için gösterdiği o çılgınca özenle Aureliano Segundo Fernanda'yı aradı. Bir an durmadan, bir an umudunu kesmeden aradı. Önüne gelene cenaze çelenklerinin nerede satıldığını sorduğu zaman en iyisini seçsin, beğendiğini alsın diye onu ev ev dolaştırdılar. Dünyanın en güzel kadınını sorduğunda da bütün kadınlar kendi kızlarını gösterdiler. Aureliano Segundo, sisli yollarda, boşuna harcanılan zamanlarda ve hayal kırıklığının çıkmazında kendisini yitirdi. Sapsarı bir düzlükten geçti. Burada insanın düşünceleri yankılanıyor, aklından geçirdikleri serap olup karşısına dikiliyordu. Haftalarca hiçbir sonuç alamadan dolaştıktan sonra, bütün kulelerinde cenaze çanları çalınan yabancı bir kente girdi. Aureliano Segundo, hiç görmediği, adını duymadığı halde, yıpranmış duvarları, yosun bağlamış yıkık tahta balkonları ve sokak kapısındaki, yağmurdan hemen okunamayacak gibi silikleşmiş, dünyanın en acıklı çelenk satılır tabelasını görür görmez aradığı yerin burası olduğunu anlayıverdi. O andan Fernanda'nın baş rahibenin kolunda evden çıktığı o buz gibi sabaha dek geçen kısa sürede rahibeler gelinliği dikmeye ve 200 yıl gecikmiş bir aile faciasından arta kalan sayısız ve işe yaramaz eşyayı, gümüş şamdanları, gümüş sofra takımını ve altın oturağı 6 sandığa yerleştirmeye ancak zaman bulabildiler. Don Fernando, gelinle birlikte gitmesi için yapılan çağrıyı kabul etmedi. İşlerini yoluna koyduktan sonra geleceğine söz verdi ve hayır dua edip mutluluklar dileyerek kızını uğurladıktan sonra odasına kapandı. Daha çok ölüm ilanına yaraşır taslaklar yaparak aile armasını taşıyan evlenme ilanları yazdı. Ömürleri boyunca Fernanda ile babası arasındaki ilk insancıl ilişki bu oldu. O gün Fernanda için gerçekten doğduğu gün, Aureliano Segunda için ise mutluluğun hem başladığı hem bittiği gündü. Fernanda altın yaldızla işlenmiş zarif bir takvimi yanından eksik etmiyordu. Din dersleri öğretmeni bu takvimin üzerine mor mürekkeple cinsel perhiz günlerini işaretlemişti. Kutsal hafta, pazar günleri, oruç günleri, her ayın ilk cuması, üç aylar, kurbanlar ve ay halinin engellediği günler çıkarılınca, Fernanda'nın işe yarar günleri mor çizikler arasında sıkışmış 42 güne iniyordu. Bu çiziklerden örülü düşmanca ağın zamanla parçalanacağına inanan Aureliano Segundo, düğünü umulduğundan da uzun sürdürdü. Evde yürüyecek yer açılsın diye boşuna boş konyak ve şampanya şişesi atmaktan usanan Ursula, bir yandan havai fişekler atılır, müzik çalınır, kuzular çevrilirken yeni evlilerin ayrı saatlerde ve ayrı odalarda yatmasına şaşırıyor, kendisi gibi Fernanda'nın da zamanla kasabada alay konusu olacak, evde faciaya yol açacak bir bekaret kemeri takıp takmadığını merak ediyordu. Neyse ki Fernanda ona açıldı ve kocasını yanına yaklaştırmadan 2 hafta geçmesini beklediğini söyledi. Gerçekten de o sürenin sonunda ölüme kurban edileceklere yaraşır bir gönülsüzlükle yatak odasının kapısını açtı. Aureliano Segundo, güzel gözleri ürkmüş hayvan gibi bakan, uzun bakır kızılı saçları yastığın üzerine serilen dünyanın en güzel kadınını gördü. Bu görüntü öylesine aklını başından aldı ki, Fernanda'nın ayak bileklerine inen uzun kollu ve göbeğinin hemen altında kenarları sırma işli, büyük yuvarlak delikli bir beyaz gecelik giydiğini neden sonra fark edebildi. Aureliano Segundo kendini tutamadı, katıla katıla gülmeye başladı. Evi çınlatan bir kahkahayla, "Ömrümde bundan daha rezil bir şey görmedim," dedi. "Meğer kendini yoksulların hizmetine adamış bir rahibeyle evlenmişim." Aradan bir ay geçip de karısının geceliğini çıkarttırmayı başaramayınca, Aureliano Segundo, Petrakotes'in kraliçe kılığında resmini çektirdi. Daha sonra Fernanda'yı eve dönmeye razı ettiği zaman, bu barışma heyecanı içinde karısı onun isteklerine boyun eğdiyse de, Aureliano Segundo'nun onu almak için 32 çan kuleli kente giderken hayal ettiği sevişme hiçbir zaman gerçekleşmedi. Aureliano Segundo, onda yalnızca hüzünlü bir yalnızlık buluyordu. İlk çocuklarının doğumundan kısa süre önce bir gece Fernanda, kocasının gizlice Petrakotes'in yatağına döndüğünü sezdi. Aureliano Segundo öyle oldu diye itiraf etti ve bir bezgin, bir boyun eğmişlik içinde hayvanların soyu tükenmesin diye öyle yapmak zorundayım dedi. Böylesine duyulmamış bir hayvan besleme yolunu karısına kabul ettirebilmesi için bir süre dil dökmesi gerekti. Ama sonunda tartışılmaz kanıtlarla karısını inandırdığı zaman, Fernanda ondan metresinin yatağında ölmemeye söz vermesinden gayrı hiçbir şey istemedi. Böylece üçü de birbirinin huzurunu bozmadan yaşamayı sürdürdüler. Aureliano Segundo ikisini de ihmal etmeyip gönüllerini alıyor, Petrakotes barıştıkları için kurum satıyor, Fernanda ise gerçeği bilmiyormuş gibi davranıyordu. Ne var ki bu anlaşma Fernanda'nın aileyle kaynaşmasına yaramadı. Fernanda'yı seviştikten sonra boynuna sardığı ve komşuların fısıldaşmalarına yol açan yün atkıdan caydırmak için Ursula'nın harcadığı bütün çabalar boşa gitti. Gelinine tuvaleti ya da gusülhaneyi kullanıp altın oturağa balık yapsın diye Albay Aureliano Buendia'ya satması için nice diller döktüyse de Fernanda buna yanaşmadı. Amaranta kendi konuşmasının ve ağzının bozukluğundan öylesine tedirgindi ki, ağzından kötü bir şey kaçırmamak için hep tetikte duruyor, Fernanda'nın yanında kuş dili konuşuyordu. "Bu," diyordu. "Kegendigi bogokugugunun kogokugusugunuga dagayaganaga magayakan lagardagan." Bir gün bu alaylı konuşmalardan sinirlenen Fernanda, Amaranta'nın ne söylediğini sordu. Amaranta da hiç kaçamak yapmadan dobra dobra konuştu. "Senin bokunu çomaklayanlardan biri olduğunu söylüyordum." O günden sonra bir daha birbirleriyle konuşmadılar. Çok zorunlu bir durum olursa yine konuşmuyor, söyleyeceklerini yazılı olarak birbirlerine gönderiyorlardı. Ailenin kendisine karşı açıkça tavır almasına karşın, Fernanda ata yadigarı töreleri zorla evin düzenine sokma çabasından vazgeçmedi. Mutfakta yemek yeme ve herkesin acıktığı anda bir şeyler atıştırması alışkanlığına son vererek, belirli saatlerde yemek odasında keten örtülerle, gümüş şamdanlarla, gümüş çatal bıçaklarla sofra kurulup yemek yenmesini zorunlu kıldı. Ursula için günlük yaşamın en basit olayı olan yemek işinin böylesine tantanalı bir sorun haline getirilmesi, herkesten önce Halim Selim Jose Arcadio Segundo'yu isyan ettiren bir gerginlik yarattı. Ama yemekler yemek odasında kurulan sofrada yenilmeye başladı. Bununla kalsa yine iyiydi. Fernanda sofraya oturmadan önce herkesin dua etmesinde şart koştu. Konu komşu, bu Endiyaların öteki insanlar gibi yemek yemeyip, yemek olayını bir dinsel törene dönüştürdükleri dedikodusuna başladı. Köklü bir geleneğe değil de, anlık esintilere bağlı olan Ursula'nın batıl inançları bile, Fernanda'nınkilerle çatışır oldu. Fernanda, ailesinden devraldığı batıl inançları sürdürüyor, her olayla ilgili özgün ve belirli bir inanca saplanıyordu. Ursula'nın eli ayağı tuttuğu sürece ailenin eski alışkanlıkları az da olsa sürüyor ve Ursula bir takım işleri içinden geldiği gibi yürütüyordu. Ne var ki Ursula'nın gözleri görmez olup iyiden iyiye yaşlanınca bir köşeye itildi ve ondan sonra Fernanda'nın eve adımını attığı anda başlamış olan katı çember bütünlendi. Ailenin kaderi üzerinde tek söz sahibi Fernanda oldu. Ursula'nın isteği üzerine Santa Sofia de la Piedad'ın sürdürdüğü pasta ve şekerleme işine Fernanda dudak büktü. Bunun önemsiz, verilen emeğe değmez bir çaba olduğunu söyleyerek hiç vakit kaybetmeden bu işe son verilmesine emir buyurdu. Gün doğuşundan gece yatana dek açık duran kapılar, yatak odalarına sıcak giriyor bahanesiyle öğle uykusu saatlerinde kapatılmaya başladı, zamanla da hiç açılmaz oldu. Kasabanın kurulduğu günden beri kapının üzerinde asılı duran öd ağacı dalıyla ekmek somunu indirildi. Yerine Hazreti İsa'nın kutsal yüreğinden bir parçanın sarılı olduğu kese asıldı. Albay Aureliano Buendia bu değişikliklerin farkına vardı ve ne gibi sonuçlar doğuracağını sezinledi. "Soylu kişiler olmaya başlıyoruz," dedi. "Bu gidişle yine muhafazakarları devirip başımıza bir kral geçirmek için savaşacağa benzeriz." Fernanda, Albay Aureliano Buendia ile çatışmamaya dikkat ediyordu. İçten içe ise onun bağımsız kişiliğinden, toplumsal kuralların tümüne karşı oluşundan rahatsız oluyordu. Albayın sabahları 5'te kahve içmesi, İşliğinin düzensizliği, eskimiş battaniyesi ve akşamüstleri sokak kapısına tabure atıp oturması Fernanda'nın sinirine dokunuyordu. Ama ne denli sinirlenirse sinirlensin, aile mekanizmasının bu gevşek dişlisini sıkıştırmamak gerektiğini de biliyordu. Çünkü albayın yaşlılık ve hayal kırıklığıyla ehlileşmiş yırtıcı bir hayvan olduğunu anlıyor ve tepesi attı mı evi temelinden sarsabileceğini seziyordu. Kocası ilk çocuklarına büyük dedesinin adını koymaya kalkınca Fernanda karşı koymayı göze alamadı çünkü eve gelin geleli daha bir yıl olmuştu. Ama kızları doğunca çocuğa kendi annesinin adı olan Renata adını koymakta diretti. Oysa Ursula kıza Remedios adını koymayı tasarlamıştı. Aureliano'nun kahkahaları içinde arabuluculuk yaptığı sert bir tartışma sonunda çocuğu Renata Remedios diye vaftiz ettiler. Fernanda kızı Renata diye çağırıyor, kocasının ailesi ve bütün kasaba halkı ise kıza Remedios'un kısaltılmışı olan Meme diyorlardı. 20. ayrımın sonu, sayfa 187.